Ayrım 3. Pearl Harbor'dan Haliç kıyısına. İki beyazlık vardır ki peşinden ayrılmaz gemilerin. Martılar ve mektuplar. Yılmaz Uzunoğlu da arkadaşları gibi başında dönen martı korosunun altında okuduğu her mektupta düşlere dalar. Görev yaptığı gayret gemisinin güvertesinden bakarken martılara. Martı ölür, mektup kaybolur, gemi sökülür. Donanmadan ayrılan emektar gemi şanslıdır yine de. Gayret, sökülmek yerine müze olarak kullanılmak üzere İzmit kıyısına bağlanır. Geminin sevgililerden gelen nice mektubun üstünde heyecanla okunduğu güverte tahtaları mektup açacağı yapılarak denizcilere hatıra olarak dağıtılır. Yılmaz Uzunoğlu bu şiirsel ayrıntıyı suna yakını anlatmakla kalmaz. Küpeştesine şairin adına yazdığı bir maket gemiyi de İzmir'de armağan eder kendisine. 1941 yılının 7 Aralık günü 2 saat içinde onlarca geminin sulara gömüldüğü bir tarihtir. O gün Amerika'nın Pasifik donanmasına bağlı 127 gemiden 97'si Pearl Harbor limanında demirlidir. Pazardır günlerden. Denizcilerin çoğu geç vakitlere kadar yazdıkları ve karaya çıktıklarında postaya verecekleri mektupları başucunda uyumaktadır. Saatler 07:55'i gösterdiğinde bir patlama sesi duyulur. Ardı ardına gelen patlamalara saldırı haberi veren siren sesi de karışır. Ama her şey için çok geçtir. Pearl Harbor'ın cehenneme dönüşmesine giden yol saat 7:20'de Oahu adasındaki radar istasyonundan yapılan 132 milde pek çok uçak var uyarısına nöbetçi Teğmen Tyler'ın verdiği yanıtla açılmıştır. Boş verin. Japon uçaklarının saf dışı bıraktığı onca gemiden biri olan Arizona, Pearl Harbor'ın gri kumsalında petrol sızdırmaya devam etmektedir hala. Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na girmesi için iyi bir bahane olan saldırının her yıl dönümünde Arizona'dan damla damla sızan petrole karanfiller atmak gelenek olmuştur. Gemiden sızan petrolün Arizona'dan sağ kurtulmayı başaran son denizcinin ölmesiyle duracağına inanılır. Oysa suyun maviliği üstündeki siyah leke 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika üniforması içinde ölen kara tenli insanların kanayan yarasıdır. Çünkü Amerika o yıllarda kara tenli insanları cepheye göndermekte ayrım yapmazken, ırklar karışmasın diye Afrika kökenli yurttaşlarından kan bağışı kabul etmemiştir. Pearl Harbor baskısını anlatan filmin afişi, 2000'li yılların başında dergilerin, gazetelerin sayfalarında ve reklam panolarında boy gösterir. Söz konusu filmin afişinde çamaşır toplayan bir kadının tepesinden geçen çok sayıda Japon uçağı göze çarpar. Bu afişi gören Pearl Harbor'ı bir askeri liman değil, Amerikalı kadınların çamaşır kuruttukları bir yer. Japonları da temiz çamaşıra gıcık olan bir millet diye algılar. O ki çamaşırdan bahseder olduk, baskın sırasında çamaşır toplayan bir askerin öyküsüyle Amerika'nın kirli çamaşırlarından birini daha gün ışığına çıkaralım. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan donanmasının %2'sini oluşturan kara tenli askerlerden biri olan Dory Miller, 7 Aralık 1941 tarihinde aşçı yamağı olarak görev yaptığı West Virginia adlı geminin güvertesinde çamaşır toplamaktadır. Pearl Harbor bombalanmaya başlandığında Miller, eğitim almamış olsa da uçak savarın başına geçer ve isabetli atışlarla birçok Japon uçağını sinek gibi avlamayı başarır. Komutanları Dory Miller'a övünç madalyası verilmesini isterler. Ama kara tenli bir aşçı yamağı olduğu için daha alt düzeyden bir madalya olan donanma haçı takılır Miller'ın göğsüne. Amerikan donanmasında madalya kazanan ilk zenci olan Dory Miller, 1943'ün Kasım ayında bir Japon denizaltısının saldırısı sonucu gemisiyle birlikte sulara gömülür. Yasağı aldırmadan Afrika'dan Amerika'ya köle taşımaya devam eden tüccarlar, ufukta üstlerine doğru gelen bir gemi gördüklerinde yakalanmamak için birbirlerine zincirlerle bağlı kara tenli insanları denize atarlardı. Okyanusa gömülen o zavallı Afrikalılar, göğüslerine taktığı madalyanın bileklerindeki zincirlerden bir farkı olmadığına inandırabilmişler midir Dory Miller'ı? Pearl Harbor baskını sırasında tüm gemiler dibi boylarken Solas adlı gemi yara dahi almadan kurtulur. Bunun nedeni üstünde taşıdığı kocaman haç işaretidir. Japon pilotlar Solas'ın hastane gemisi olduğunu görürler ve onu batırmazlar. Solas 25 bin yaralı Amerikan askerini San Francisco limanına taşıyarak hayat kurtaran bir gemi olur. Hayatını Solas'a borçlu olanlar, savaş sonrasında bir araya gelerek bir dernek kurarlar ve üstünde geminin resminin bulunduğu bir madalyon yaptırırlar. Ne var ki Amerikan donanması askerler kadar vefalı davranmaz gemiye. Satılığa çıkaran Solas'a biz talip olur ve Pearl Harbor'dan kurtulmayı başaran bu geminin direğine bayrağımızı çekeriz. Dostluğu bir martı gibi kafese konulamayan ve bir mektup gibi özlenen Beyazıt Öztürk'ten öğrenmiştim. Samsun'dan balık yüklü kamyonlar Karadeniz'e sırtlarını dönüp Anadolu'ya doğru yol aldıklarında bir martı sürüsü de peşlerine takılır. Kimi martılar geri dönerken, kimileri balık kokusundan alıkoyamaz kendilerini ve denizden kilometrelerce uzaktaki bir kentin balık haline ulaşırlar. Kamyonlar burada yüklerini boşalttıklarından bir daha geriye dönemezler deniz kaçkını martılar. Bu yüzden Ankara balık halinde martılar uçuşur çığlık çığlığa. 1948 yılında satın aldığımız Solasa'da gökyüzünde martıların uçuştuğu ve sokak tabelalarından birinde Kız Kulesi Sokağı yazan Ankara adı verilir. Parantez içinde fotoğraf 5. Ankara gemisi mekik dokur yıllarca Akdeniz limanları arasında. Reşat Nuri Güntekin ve Refik Halit Karay gibi birçok yazar yolculuk yapar kameralarında. Yahya Kemal Beyatlı'yı Endülüs'te Raks adlı şiirini yazmak üzere İspanya'ya taşıyan da Ankara gemisidir. Birçok dünya şairi faşizme karşı direnenlere katılmak üzere İspanya'ya giderken Yahya Kemal'in gözü raks eden kadınlardadır. Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü, sürmeli. Şeytan diyor ki sarmalı, 100 kere öpmeli. Sevgilisini bir daha öpememek uğruna İspanyol devrimcilere katılan şairlerden biri de John Cornford'dur. Parantez içinde fotoğraf 6. İngiliz edebiyatının bu genç ismi katıldığı İspanya İç Savaşı'nda öldürüldüğünde henüz 21 yaşındaydı. Cornford'un son şiirlerinden biri de İspanya Mektubu adını taşır ve son nefesini vermeden kısa bir süre önce sevgilisine yazılmıştır. Kem talih gücümü tüketir de yıkarsa beni toprağa, beni olanca iyiliğinle an, sevdiğim, ne olur unutma. Bir geminin öyküsü yazılırken kaptanı unutulur mu? Elbette unutulmaz. Şefik Güven'i görürüz Ankara gemisinin kaptan köşkünde. Üsküdarlı bir ailenin çocuğudur Şefik Güven. Ama memur olan babasının tayini Erzincan'a çıkınca annesinin kucağında yola koyulur mecburen. Yani Şefik Kaptan yürümeyi ve konuşmayı tarlalarındaki korkulukların hiç martı görmediği Erzincan'da öğrenir. İlkokula başladığı yıllarda yaşlı komşusunun evinin bahçesinde taşlardan bir gemi yaptığını görür küçük Şefik. Yaşlı adam hayatı boyunca kaptan olmayı düşlemiş ama ne yazık ki Erzincan'dan dışarı çıkamamıştır. Yüreğinde okyanus dalgaları kabaran yaşlı adam mahallenin tüm çocuklarını yaptığı taş gemide oynamaları için çağırır. Şefik Göğen bir kaptan köşküne ilk kez o taş gemide çıkar. O ve diğer arkadaşları ilk seferlerini yaparlarken yaşlı Erzincanlının martı sesine benzettiği çocuk çığlıkları arasında ağladığı görülmez. Babasının tayini İstanbul'a çıktığında bir daha geri dönmemek üzere yola koyulan aile Trabzon limanına gelir. Şefik Göğen denizi ilk kez o gün görür. Kendilerini İstanbul'a götüren geminin güvertesinden dalgalara hayranlıkla bakarken annesi arkadaş olduğu yolculara Şefik Göğen'i gösterir ve şunları söyler. Bu da benim oğlan. Büyüdüğünde inşallah ziraatçı olur. Oysa küçük Şefik çoktan vermiştir kararını. O kaptan olacaktır. Hem kendi hem de Erzincan'daki yaşlı komşusunun düşleri için. Büyük gemilerin hüzünlü sonu gelir ve sonunda Ankara'yı da bulur. Yorgundur Ankara. Direklerine baston olarak tutunur son seferlerinde. Ve o seferlerden birinde yeni evli bir çift balayına çıkar. Gelinin adı Semra, damadınki ise Şenol'dur. Ve de o genç adam Güney Kore ve Japonya'da yapılan 2002 Dünya Kupası maçlarında teknik direktörlüğünü yaptığı Türkiye'yi 48 yıl aradan sonra katıldığı turnuvada dünya üçüncülüğü kürsüsüne çıkarmayı başaracaktır. Semra ve Şenol çifti Ankara gemisinin güvertesinden güneşin doğuşunu son kez izleyen sevgililerdendir. Bütün kaptanların hüzünlü sonu gelir ve sonunda Şefik Güven'i de bulur. O da Ankara gemisi gibi yorgundur. Emekliye ayrılan Şefik Kaptan'ın eline bir plaket verilir ve evine gönderilir. 1980'li yılların başında Ankara gemisi İzmir Ali Ağa'da sökülürken Haliç kıyısında bulunan Camialtı Tersanesi'nin içindeki Çorlulu Ali Paşa Camii'nin şadırvanı onarılmaktadır. Çatıya gelindiğinde onarım durdurulur. Şadırvanların çatıları kurşunla kaplanır ama tersanede kurşun yoktur. Etibank'tan istense de orada da kurşunun olmadığı kısa sürede öğrenilir. İşte tam bu sırada İzmir'de sökülmekte olan Ankara gemisinin kamaralarından birinden kurşun çıktığı duyulur. Ankara, 2. Dünya Savaşı yıllarında Solas adıyla Amerika bayrağı altında hastane gemisi olarak kullanılırken, kameralarından birinin duvarları röntgen odası yapılmak üzere kurşunla kaplanmıştı. Aralarında nice yaralı insanın göğüs, el, bacak filmlerinin çekildiği kurşun levhalar Ankara gemisinden sökülür ve İstanbul'a götürülür. Pearl Harbor'dan da geriye kala kala Haliç kıyısında bulunan cami altı tersanesindeki şadırvanın çatısına konulan kurşun kalır. Parantez içinde fotoğraf 7. Irakiyes'in Kamarotu. New York eyaleti olarak bilinen toprakların gerçek sahipleri altı uluslar diye adlandırılan Kızılderili kabileleridir. Bu uluslar şunlardır: Cayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga, Seneca ve Tuscarora. Ankara gemisinin ilk adı Solas değildir. 1927 yılında Newport News'te yapılan geminin kızaktan denize inen gövdesinde Solas'tan önce altı uluslar diye bilinen Kızılderili kabilelerinin ortak adı yazılıydı: Irakiyes. Ankara gemisinin peşine bir martı gibi takıldığım günlerde tanıdım Tülin Akbaba'yı. O da kim mi? Ankara gemisinde kamarotluk yapmış olan Avni Fırat'ın kızı. Aman ha! Sakın ola ki kamarot deyip geçmeyin. Bana inanmıyorsanız deniz atı süvarilerinden Okay Sönmez'in sözlerine kulak verelim. Gemi o yılların 5 yıldızlı bir oteli. Her şey pırıl pırıl. Hizmetler saat gibi. Orkestralar, partiler, delilere destan aşçıların tadı damaklarda kalan unutulmaz yemekleri, sürprizleri. Orada çalışanlardan Ankara'nın baş aşçısı, Ankara'nın kamera memuru diye ayrıcalıkla söz edilirdi. Avni Fırat 1949 yılında başlar Ankara'daki görevine. Sevinç Akbaba'nın anlattığına göre kara bulutlar babasının Ankara'dan ayrılmasıyla tüner ailenin üstüne. Üç çocuk sahibi Avni Bey bir terzi kadına kaptırır gönlünü ve terk eder evi. 1971 yılının 8 Kasım gecesi Karaköy'den kalkan Anadolu Kavağı vapurunda bir kibrit kutusu bulunur. Kutunun üzerinde şu yazılıdır: "Ölümümden karım sorumludur." 8 gün Haydarpaşa Hastanesi'nin morgunda bekletilir vapurdan boğazın soğuk sularını atlayıp intihar eden Ankara gemisinin eski kamarotunun cansız bedeni. Cansız ve sahipsiz. Ölüm olayını araştıran Üsküdar Başsavcısı fotoğrafından tanır arkadaşını. Böylelikle Avni Fırat'ın ölümünden ailesinin de haberi olur. Eline Ankara gemisinde çekilmiş birkaç fotoğrafla bana babasının hüzünlü öyküsünü anlatırken bir an duraksıyor Sevinç Hanım. Tek dileğim babamın da Ankara gemisindeki o saygın insanlardan biri olduğunun bilinmesi. Avni Fırat'ın kulüp rakısı içtiğini öğrendim kızından. Köprü altında oturup vapurları seyretmeyi çok sevdiğini. Boğaziçi sigarasını bir vapur dumanı gibi tüttürdüğünü bir de. Kalamış'taki Todori'nin uğrak yeri olduğunu, bir şişe rakıyı bir şeftali ile bitirdiğini ve ölmek arzusuyla atladığı denizde yolcular tarafından duyulan son sözlerini: "Kurtarın beni, üç çocuğum var." Ankara gemisinin röntgen odasındaki kurşunların bir şadırvan çatısına dönüşmesi gibi, röntgen filmlerinin içlerine konulan kağıtlar da şiir kitaplarına dönüşmüştür. Hem de aynı şehirde, İstanbul'da. 1970'li yılların sonlarında baş gösteren kağıt yokluğundan dolayı Yaşar Miraç, kurucularından olduğu Yeni Türkü Şiir Yayınları için kitap basamamak sıkıntısıyla kıvranır. Trabzonlu delikanlı olarak da anılan Miraç, Cerrahpaşa Hastanesi'nde alır soluğu. Şair, içlerinde röntgen filmlerinin konulduğu kağıt dosyaları toplar çöplükten ve onlardan avuç içi büyüklüğünde şiir kitapları yayınlar. Böylelikle hastaların kırık kemiklerini gösteren röntgen filmlerinin konulduğu kağıtlar, şairlerin kırık yürekleriyle yazdıkları şiirleri de taşırlar. Turgay Fişekçi, Suat Vardal, Barış Pirhasan gibi birçok şairin kitapları röntgen filmlerinin kağıtları sayesinde ulaşır şiirseverlere. O şairlerden biri olan Adnan Özer'in yolu Christoph Kolomb'un İspanya'daki evine düşer bir gün. Ve Özer, Christoph Kolomb'un Evinde adlı şiirine şu güzel dizelerle başlar: "İnsan bir okyanus koymalı bazen arasına ayak izlerinin." Haritalar da birer edebi metindir. Neden tarih fakültesi edebiyat bölümü yerine edebiyat fakültesi tarih bölümü var sorusunu kendine soranlar, yazdıkları kitaplar arasına okyanus koyabilenlerdir. Elbette sömürü adına değil, bilim ve sanat adına. Evet, Birer edebi metindir haritalar. Öyle ki onlar da kitaplar gibi yasaklanmış, yakılmış ve hatta tuvalet çukurlarına dahi atılmışlardır. Edebiyatımızda reisi cumhur tanımını ilk kez Şinasi kullanır. Yazarın faziletli kişilerin reisi cumhuru diye seslendiği de 1939 yılının 3 Kasım günü Gülhane Parkı'nda 1. Tanzimat Fermanı'nı okuyan Mustafa Reşit Paşa'dır. Birbiri ardına yapılan yenilik hareketlerinden rahatsız olanlardan damat Sait Paşa, dönemin padişahı Abdülmecit'in karşısına çıkar ve hiddetle bağırır. Bu adam cumhuriyeti ilan edecek. Saltanatın elden gidiyor. Daha ne duruyorsun? Bu sözlerden ürken Abdülmecit, yenilik karşıtlarının etkisinde kalarak Mustafa Reşit Paşa'ya el çektirir görevden. Özellikle eğitim alanında yapılan yeniliklerin üstüne yobazlığın gölgesi düşmeye başlar. Rüştiye okullarında çocuklara ressamlık öğretiliyor diye harita çizilmesinin yasak edildiği söylentisiyle çalkalanır saray avluları. Umum mektepler muavini Vehbi Molla bu söylenti üzerine öylesine korkar ki ne kadar harita varsa toplattırır ve abdesthane kuburlarına attırır. Bu olay bize ülkemizde beyniyle düşünenlerin eserleriyle kıçıyla düşünenlerin ürettiklerinin bir araya gelişinin tarihinin hiç de yeni olmadığını gösterir. Bereket versin ki Piri Reis'in Amerika'nın doğu kıyılarını gösteren ünlü haritası Vehbi Molla'nın elinin uzanacağı bir yerde değildi. Yoksa onun da sonu bir tuvalet deliği olacak ve biz Piri Reis'in haritasının Amerika topraklarına yazdığı şu bilgiden haberdar olamayacaktık. Merhum Gazi Kemal'in İspanyalı bir kulu vardı. Bu kişi Kolomb'la 3 defa o ülkeye gittiğini söyleyerek merhum Kemal Reis'e önce Septa Boğazı'na vardık. Oradan gün batısı kerte Lodos yönüne doğru 4000 mili seyrettikten sonra karşımızda bir ada gördük. Ama giderek denizin dalgaları köpüklenmez olmuştu der ve o ülkelerde bu yıldız kümelerinin görünmediğini ve başkalarının olduğunu ilave eder. Karşıda gördükleri ada önünde demir atarlar. Ancak ada halkı gelip ok atarak bunların adaya çıkmasını engeller. Erkeği kadını hepsi ok atarmış. Okların ucu balık kemiğinden olup bütün ada halkı çıplak dolaşırlarmış ve hem de çok. O adaya çıkamadıklarını görünce adanın diğer tarafına geçerler ve bir sandal görürler. Sandal bunları görünce kaçar ve içindekiler karaya çıkarlar. Sandalı almaya gidince içinde insan eti olduğunu görürler. Meğer bunlar adadan adaya geçerek insan avlayıp yerlermiş. Kolomb başka bir ada görünce oraya giderler. O adada büyük yılanlar olduğunu görürler. Oraya çıkmaktan çekinerek bir diğer adaya varırlar. Demir atarlar. 17 gün orada yatarlar. Ada halkı kendilerine bu gemiden zarar gelmediğini görünce balık avlayıp filikayla onlara getirirler. Bunlar da karşılığında onlara sırça boncuk verirler. Meğerse Kolomb okuduğu kitapta o ülkede sırça boncuğun geçerli olduğunu görmüşmüş. Onlar boncuğu görüp daha çok balık verirlerken bunlar da onlara sürekli sırça boncuk verirler. Bir gün bir kadının kolunda altın görürler. Sonra ne mi olur? Metnin devamı 10 milyon liranın üstündedir. Piri Reis'in 1513 yılında yani Kolomb'un Amerika'ya ayak basışından 21 yıl sonra ceylan derisine çizdiği haritaya yazdığı metin, beyaz adamla kızıl deliler arasındaki ilk karşılaşmayı anlattığı için son derece önemlidir. Sonra ne olduğunu merak ediyorsanız 10 milyon liraya bakın. Çünkü paranın bir yüzüne Piri Reis'in haritası basılıdır. Parantez içinde fotoğraf 8. Tabii ki haritanın resmi çok küçük olduğu için yazıları okuyamayacaksınız. Elinize büyüteç alsanız dahi metnin Osmanlıca yazılmış olmasından dolayı bunu başaramazsınız. Piri Reis'in belgesel metni milyonlarca insanın cüzdanında, cebinde geziniyor ama hiç kimse 10 milyon liranın üstündeki bilgiden haberdar değil. Sahi Piri Reis'in haritası tuvalet deliğine atılmaktan kurtuldu da çok şey mi değişti? Haritaların kitaplarla bir ortak özelliği de yol gösterici olmalarıdır. Yaşanası haritalar ve kitaplar arasında geçen Mustafa Kemal Atatürk'ün insanlığın elinde pusula olması gereken sözünü bir kez daha anımsayalım. Hayatta tek doğru yol bilimdir. Bilimin dışında başka doğru yol yoktur hayatta. Yan yolu, kestirme yolu, ara yolu aranılmaz hayatın. Bilimin dışındaki tüm yollar sömürgeci ülkelerin kucağına oturtur bizi. Ne yazık ki öyle de olmuştur. Piri Reis yıllar öncesinde beynini, düşlerini koymuş ceylan derisine. Bilimi, sanatı dışlayan 12 Eylül darbesinin sonrasındaysa Millet Meclisi'nin koltukları ceylan derisiyle kaplanır ve politikacılar oraya kıçlarını koymaya başlarlar. Ve de 25 Eylül 1997 tarihinde meclisten tüm üniversitelere bir genelge gönderilir. Bilim insanlarını hedef alan genelgede şunlar yazmaktadır: tüm kamu görevlileri kanun, kararname ve özel kanunlarla yetkili kılınmadıkları sürece hükümetin siyasi, ekonomik ve sosyal politikalarına yönelik kararları hakkında açıklama yapamazlar ve basın ve yayın organlarına görüş bildiremezler. Hayattaki tek doğru yolda yürüyen bilim insanlarının susturulduğu ülkemde elime ne zaman bir 10 milyon lira geçse Thomas Edison'in şu sözünü anımsarım: uluslar bilgisizlik nedeniyle yok olabilirler.